Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Namık Kemal Zeybek. Eserin adı Ahmet Yesevi Yolu. Yazarı Namık Kemal Zeybek. Türü tasavvuf. Ahmet Yesevi Vakfı 1. Baskı Ankara 2002. Bu kitap 109 sayfadır. Arka kapak. Bu kitabı derlemek benim için çetin oldu. Çünkü büyük bir dava, büyük bir insan, olgun insan. Benim ise sadece adım Kemal. Namık Kemal yazıcı olgun ama ben olgunluktan da yazıcılıktan da çok uzaklardayım. Bu kitabı yazmadım, sadece derledim. Bahçe çok büyüktü, güller, çiçekler. Benim ellerim küçüktü, takatım yetersiz. Ne kadar derleyebildiysem onu size sunuyorum. Bunlar solmayan güllerdir. Bu kitabı seven olursa bir kere değil, sık sık okumasını dilerim. Ben öyle yapmak istiyorum. Belki bir gün derlediklerim beni etkiler de adımı uygun olurum. Tanrı'dan ümit kesilir mi? Değerli okuyucum, bunlar içimden gelen, içten sözlerim. Sizi alkışlıyorum. Alkış Doğu Türkçelerinde dua demek. Sizden de alkış istiyorum. Doğu Türkçelerindeki anlama göre. Sağ olunuz, sağlıklı olunuz, bahtınız ve yolunuz açık olsun. Giriş. Şu Ahmet Yesevi kim? Bir araştırın, göreceksiniz. Bizim milliyetimizi asıl onda bulacaksınız. Bu sözler büyük şairimiz Yahya Kemal'indir. Ahmet Yesevi ve onun yolundan giden Yunus Emre hakkında derli toplu bir çalışma yapan ve Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar adıyla yayınlayan bilgin Fuat Köprülü'nün Yahya Kemal'in bu yarısı üzerine araştırmasına başladığını söyleyenler de var. Fuat Köprülü zaten araştırıyordu diyenler de. Önemli olan Yahya Kemal'in söylediği sözün Ahmet Yesevi ile ilgili gerçeği en yalın anlatımıyla ortaya koymuş olması. Bu sözleri seviyorum ve sık sık tekrarlıyorum. Giriş yazısına da bu sözlerle başlamak istedim. Milliyetimizi asıl onda bulacağımız insan nasıl bir insandır? Ne yapmıştır ki? Ne söylemiştir ve sözleri nasıl bir etki oluşturmuştur? Milliyetimizle Ahmet Yesevi'nin bu yakın ilişkisinin açıklaması nedir? Bu soruların cevabını bulma çabası elinizdeki kitabın ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ahmet Yesevi hakkında daha araştırılacak çok konu ve yazılacak çok şey olduğuna inanıyorum. Söz yok. Fuat Köprülü'nün eseri kendi alanında tartışmasız değerli bir kitaptır. Ancak kitabın yazıldığı yıllardan bu yana çok zaman geçmiştir. Yeni bilgiler elde edilmiş, yeni kaynaklara ulaşılmıştır. Ahmet Yesevi'nin baş eseri Divan-ı Hikmet defalarca yayınlanmıştır. Şimdi yeni bir zaman gelmiştir. Yeni zamana göre Ahmet Yesevi'nin söyleyeceği sözler nelerdir? Bu sorunun da tam zamanıdır. İşte bu çalışmanın asıl amacı da budur. Ahmet Yesevi'nin bugünkü durumda milletimize ve insanoğluna söyleyeceği sözler nelerdir? Baştaki konumuza dönüp söylersek, milliyetimizi asıl onda bulacağımız ulu kişinin milliyetimiz içinde bulunduğu sorulara cevapları ne olacaktır? Milliyet dediğimiz gerçekliğin iki ana unsurundan biri dil ise, ikincisi de dilin ana taşıyıcısı olduğu bütün kültür unsurlarıdır. Kültür unsurlarının birey ve toplum üzerinde en etkilisinin de din olduğu bilinen bir gerçek. İşte Yahya Kemal'in sözünün anlamı burada yakalayabiliriz. Ahmet Yesevi dilimizi, dinimizi ve din anlayışımızı en çok borçlu olduğumuz insandır. Hatırlatalım ki Ulu Türkistan coğrafyasında Ahmet Yesevi için kullanılan tabirler Hazret Sultan, Pir-i Türkistan ve Peygamber-i Sani yani ikinci peygamberdir. Ulu Türkistan coğrafyası bu tabirleri bilinçli olarak kullanmıştır. Türk dünyasında bu bilinç yaygınlaştırılmalıdır. Türk dünyası deyince aklımıza ilk gelen 7 bağımsız cumhuriyetimizdir. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri. Rusya Federasyonu içinde federe devlet olarak varlığını sürdüren Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Saha, Yakut, Altay, Tuva, Hakas, Karaçay Çerkez Cumhuriyetlerini ekleyelim. Kuzey Kafkasya'da Dağıstan, Kabartay Malkar, Adigey, Kuzey Oset, Çeçen ve Ingushu da kardeş cumhuriyetler olarak hatırlayalım. Çin içindeki özerk Uygur bölgesi denilen Doğu Türkistan'ı, İran'daki Azerbaycan, Horasan ve Kaşkay Türklerini, Irak'ta Türkmenleri, Suriye'deki Türkmenleri, Kırım Tatarları denilen Türkleri, Moldova'daki, Ukrayna'daki, Bulgaristan'daki, Yunanistan ve Polonya'daki Türkleri, Rusya Federasyonu'nda, başta Moskova olmak üzere, çeşitli şehir ve bölgelerde yaşayan Türkleri, Avrupa ülkelerine, Amerika ülkelerine, Afrika'ya, Avustralya'ya yayılan Türkleri ve şimdi yeniden Türk olduğunu öğrenmeye başlayan Amerika yerlilerinden kimilerini de unutmazsak, Türk dünyası kavramına yaklaşmış oluruz. Türk dünyası haritası üzerine yerleşen Türklerin ana birleşme noktası, ana dildir. Türkçelerini koruyanlar, kimliklerini korumuşlar, ötekiler silinip gitmişlerdir. Bugün, dünya yüzünde yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu İslam dinine bağlıdırlar. Müslüman olmayan Türklerden bir kısmı Ortodoks, bir kısmı Budist, bir kısmı ise Musevi'dir. Musevi olanlar Kırımçaklardır. Karayım denilen Karaylar ise yanlışlıkla Musevi sanılanlar ama özlerine özgü bir dinleri vardır. Çuvaşlar ve Gagavuzlar Ortodokstur. Sayıları 1 milyon civarındadır. Tuvalılar Budisttir. Saha ve Altay ise yarı eski Türk dini, biraz Ortodoksluk ve kamçılık uygulaması içindedirler. Yani 200 milyonluk Türk varlığının 2 milyonu Müslüman olmayanlardan oluşur, diyelim ki %1. Bu bir gerçek. Müslüman olanların aralarında dil bakımından da anlaşma sıkıntısının az olduğu, Müslüman olmayanlarla anlaşmak için daha çok çaba gerektiğidir. Gagavuzların bu kuralın dışında oluşları, vaktiyle Müslümanken sonradan Ortodoks oluşlarındandır. Şimdi isterseniz tarihte ve günümüzde Türk'ü tanımlayalım. Türkçe konuşan ve çoğunluğu Müslüman olan insanlar topluluğu. Her tanımın tartışmalı yönleri olabilir ama gerçeğe en yakın tanım budur. Bu durumuyla Türklük yeryüzünün geçmişinde ve bugününde eşi ve benzeri olmayan bir güzelliktir. Türk'e aşık olanlar bu güzelliği görebilenlerdir. Türk dünyası ve Ahmet Yesevi. 1990 yılında Kazakistan'a yaptığım gezide ilk durağım Türkistan şehriydi. Ahmet Yesevi'nin türbesinden çıktığımızda ev sahipliğimizi yapan Gümüşcan Hanım kulağıma eğildi ve dedi ki, "Siz Hazret Sultan'ın mezarına hürmet gösterdiniz. Onun ruhaniyeti de size himmet edecektir." Doğrusu şaşırdım. Henüz Sovyetler Birliği yaşıyordu. Marksizm, Leninizm resmi ideolojiydi. İdeolojinin temeli materyalizmdi. Bu ideolojiye inanmayan bir insanın Sovyet sisteminde yükselmesi mümkün değildi. hele bir maneviyat büyüğüne hürmet ve himmet kavramlarıyla yaklaşan bir kişinin başbakan yardımcısı olabileceğini düşünmek bile olmazdı. Ama işte Gümüşcan Hanım başbakan yardımcısıydı ve Ahmet Yesevi'ye hürmet onda himmet kavramını çağrıştırıyordu. Sonradan öğrendiklerimi o anda bilseydim şaşırmazdım. Kazakistan'ın uzun yıllar Komünist Partisi liderliğini yapan ve ülkeyi yöneten Kuneyev'in Ahmet Yesevi'nin türbesinin yakınından her geçişinde içeri yalnız girerek hürmet görevini yaptığını birçok kereler işittim. Ne oluyordu? Sovyetler Birliği döneminde neler olmuştu? Olan şuydu. Resmi görüşe karşı ateist görünen birçok kişi Ahmet Yesevi'nin ruhaniyetine olan bağlılıkları ve bu yolla kimliklerini korumuşlardı. Rejim Ahmet Yesevi'yi karalıyordu. İtibarını ve etkisini ortadan kaldırmaya çalışıyordu ama başaramıyordu. Söz gelimi Özbekistan'da ve Ulu Türkistan'ın birçok yerinde kadınlar haftada bir gün evlerde toplanıyor ve divan hikmetten kıtalar okuyorlardı. Okullarda dinsizlik dersleri veriliyor ama evlerde Ahmet Yesevi'li dualar ediliyordu. 1993 yılında Ahmet Yesevi yılı dolayısıyla Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'a gezilerim oldu. Buralarda toplantılarda konuşmalar yaptım. Her yerde yanıma uzmanlar katıldı. Türkmenistan'da Ahmet Yesevi hikmetlerini çevresine topladığı gençlere ezberletmeyi hayatının işi haline getiren insanlar gördüm. Tataristan ve Başkurdistan'da geçmişte de ve şimdi de Ahmet Yesevi adının ve hatırasının, hikmetlerinin ve etkilerinin dipdiri olduğunu tespit ettim. Makedonya'da Kalkandelen'de Harabati Baba tekkesinde toplanan Bektaşilerin babası olan dost, benim Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde görevli olduğumu öğrendiğinde ilk tepkisi Ahmet Yesevi, pirimizin piri, Hacı Bektaş Veli'nin piri demek olmuştu. Ahmet Yesevi'nin adını bilsin bilmesin dünya Türklüğünün tamamında ya doğrudan ya dolaylı olarak ondan bir şeyler vardır. Gönlümüzün derinliklerinde ve dilimizin inceliklerinde biz Ahmet Yesevi'den çok şeyler taşıyoruz. Allah'a giden yol. İnsanoğlunun yaşarken ulaştığı en yüce yükseliş Miraç'tır. Miraç, Allah elçisinin Allah'a eriştiği andır. Orada an var mıdır, yok mudur? Zaman hala orada mıdır? Bilmiyoruz. Bildiğimiz Allah elçisiyle ses ve harf aracılığı ve başka bir aracı da olmadan doğrudan görüşmüştür. Kur'an ayetlerine getirmekte aracılık yapan Cebrail adlı ulu melek bile Yüce Muhammed'in vardığı noktaya varamamış, yanarım demiştir. Allah'ın elçisi elçi olmadan önce yıllarca Hıra mağaralarında derin düşünceler içinde varlığın sırlarını sorguladı ve mutlak varlığı aradı. Elçinin elçi olması Cebrail ile görüşmesiyle gerçekleşti. Emin adamdı, doğruydu, düzgün yaşıyordu, putlara tapmıyordu, cahil Arapların adetlerine uymuyordu, bildiğince tek tanrıya tapınıyordu. Bütün bunlardan sonra Allah elçisine elçi göndermişti. Miraç ise ulaştığı, ulaşabildiği ve ulaşılabilecek en yüce dereceydi. Nasıl ulaşmıştı bu dereceye? Hangi işi, hangi ibadeti, hangi eylemiyle? Allah elçisine kendisiyle elçisiz doğrudan görüşme fırsatını niçin vermişti? Onu en yüce noktaya, Cebrail'in bile yücelemediği noktaya niçin yüceltmişti? Ve hemen can yakıcı ikinci soru. Yüce Muhammed'in yolundan gidenlere de aynı yücelik verilecek mi? Yani Allah'ın didarı, cemali, Allah ile kavuşma, ona inananlar için mümkün mü? Mümkünse nasıl, hangi yol ve hangi yöntemle? Bu soruların karşılığını Ahmet Yesevi, Divan Hikmeti'nin hemen başında veriyor. Sözü söyledim, Kim isterse Allah'ı görmek, canını canına bağlasın, kibirini unutsun, garip, yetim, fakirlerin gönlünü alsın. Bütün gücünü toplayıp, çabalarını tek hedefe yöneltip, gariplerin, yolda kalmışların, yetimlerin, anasız babasızların, fakirlerin, yoksulların yardımına koşanlar, işte onlar Allah'a ulaşmak yoluna girmiş olanlardır. İşte hikmet. Garip fakir yetimlerle elçi ilgilendi bir gün. O gecede mirac oldu, gördü Allah'ı. Döndü yine geldi, fakirleri aradı. Sorunun karşılığı çok açıktır. Allah elçisinin miraca ulaşması, insanların garipleriyle, fakirleriyle, yetimleriyle ilgilenmesiyle oldu. Öyleyse sen de Allah'a yücelmek istiyorsan, işte yöntem, Divan-ı Hikmet'ten. Nerede görsen gönlü kırık merhem ol, öyle mazlum yolda kalsa yoldaş ol, mahşer günü dergahına yakın ol, akıllıysan, işte bir hikmet daha, akıllıysan gariplerin gönlünü al, Mustafa gibi ülkeyi gezip yetimleri ara. Divan-ı Hikmet'in yapraklarında ilerlemeyi sürdürelim. Garip, fakir yetimleri sevindir. Aziz canını parçalarcasına çalış. Yemek bulursan canın ile konuk eyle. Hak'tan işitip bu sözleri söylüyorum. Bir başka hikmet. Garip, fakir yetimleri kim sorarsa razı olur ol kulundan Allah, yüce Allah. Ey habersiz, sen sebepsin ki kendisini saklar. Hak Mustafa öğüdünü söylüyorum. İşte hikmet. Resul önüne bir yetim gelmişti. Garip ve müptelayım demişti. Acıdı Resul onun haline, istediğini verdi eline. Resul dedi ki, ben de bir yetimim. Yetimlik ve gariplikle büyüdüm. Muhammed dedi ki, kim ki yetimdir? Biliniz o benim has ümmetimdir. Yetimi görseniz incitmeyiniz. Garibi görseniz küstürmeyiniz. Ahmet Yesevi'ye göre Yüce Muhammed'in yolunda İslam dininde en büyük, en yararlı ve en çabuk erdirici ibadet insana hizmettir. Ama ihtiyacı olan, yani garip, fakir, yetim olan insana hizmet desem ne dersiniz? Der misiniz ki Ahmet Yesevi'nin hikmetlerine göre öyle olduğu anlaşılıyor. Bakalım Yüce Muhammed ve Yüce Kur'an ne söylüyor? Buyurun kutsi hadis. Allah dedi ki, ey insan, hasta oldum, ziyaretime gelmedin. İnsan sordu, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, seni nasıl ziyaret edeyim? Allah buyurdu, bilmiyor musun? Falan kulum hasta oldu ama sen onu ziyaret etmedin. Eğer onu ziyaret etseydin beni yanında bulacaktın. Allah dedi ki, ey insan, açtım, doyurulmamı istedim, beni doyurmadın. İnsan sordu, ey Rabbim, ben seni nasıl doyururum? Sen alemlerin Rabbisin. Allah buyurdu, falan kulum senden yemek istedi, sen yedirmedin. Bilemedin mi? Ona yedirseydin beni yanında bulacaktın. Allah buyurdu, ey insan, su istedim, vermedin. İnsan sordu, ey Rabbim, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin. Allah buyurdu, falan kulum senden su istedi, vermedin. Ona su verseydin beni yanında bulacaktın. Bunu da mı anlayamadın? Evet, bu bir kutsi hadistir. Yüce elçi Allah'ın vahyettiği gerçeği kendi sözleriyle bize anlatmıştır. Bunu da anlayamadık mı? Hasta, aç, susuz insanın gönlünü almak, Allah'a yakın olmanın en kestirme yoludur. Şimdi can alıcı sorunun karşılığına sıra geldi. İslam dininde en önemli ibadet, insana hizmet diyorsun. Peki, İslam'ın ana kaynağı Yüce Kur'an ne söylüyor? Önce Namaz Suresi dediğimiz ve sık sık okuduğumuz Maun Suresinden başlayalım. İnançsızların ve inançlı gibi görünen yalancıların durumlarını anlatan Maun Suresi. Neymiş onların durumları? Din gününü yalan sayanı görüyor musun? İşte yetim itip kakan, yoksulu doyurmayı özendirmeyen odur. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Onlar namazlarında gaflet içindedirler. Onlar gösterişçidirler. Zekatı da men edenler onlardır. İşte Yüce Kur'an'a göre münkir ve münafığın özellikleri. 1. Yetimi itip kakmak. 2. Yoksulu doyurmayı özendirmemek. 3. Namazda gafil olmak. 4. Gösterişçi olmak. 5. Zekatı men etmek. Görüyor musunuz? 5 özellikten 3'ü garip yetim, fakirlerle ilgili. Peki El-Beled suresinin 10-17. ayetleri ne söylüyor? Biz ona iki yol gösterdik. Fakat o sarp yokuşa saldıramadı. Nedir sarp yokuş biliyor musun? Köleleri hürriyete kavuşturmaktır. Açlık günlerinde açları doyurmaktır. Yakındaki yetime, toprakta sürünen bir yoksula, sonra da iman edenlerden birbirine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. Daha var mı? Elbette var. İşte El-İsra 26. ayet. Hısıma, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. İşte En-Nur 22. ayet. Sizden erdem ve servet sahibi olanlar, akrabasına, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere vermekte kusur etmesin. İşte Bakara suresi 83. ayet. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anaya, babaya, hısımlara, yetimlere, yoksullara iyilik yapın. İşte En-Nisa 36. ayet. Allah'a ibadet edin, ona eş koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, gariplere, emriniz altındakilere iyilik edin. Denilebilir ki Yüce Kur'an'da böyle daha birçok ayet var. Ama insanlara yardımcı olmanın Allah'a ulaştıracağına dair ayet nerede? Buyurun Er-Rum suresine. İşte 38. ayet. Haydi akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Bu Allah'ın cemalini dilemekte olanlar için hayırlıdır ve onlar korktuklarından emin, umduklarına nail olacaklardır. Ayet çok açık değil mi? Allah'ın cemalini dileyenler, yani Allah'a ulaşmak ve onu görmek isteyenler, yani kendileri için miraç talebinde bulunanlar, akrabaya, yoksula, yolda kalmış haklarını verecekler. Yüce Kur'an haklarını ver diyor. Yani verilen onların hakkı olandır. Yüce Kur'an güvence veriyor. Diyor ki onlar korktuklarından emin olacaklar. Umduklarına erişeceklerdir. Yine Yüce Kur'an'a bakalım. El-İnsan Ed-Dehr suresi. Sevdiklerinizden vererek yoksulu, yetimi, tutsağı doyururlar. Biz ancak Allah'ın cemali için yediriyoruz. Sizden karşılık da beklemiyoruz, alkış da. Ne diyordu Ahmet Yesevi atamız Hikmetli Divanında? Kim Allah'a ulaşmak istiyorsa, garip, yoksul, yetimlerin gönlünü alsın. Allah'a aşk ile ulaş. Allah'a ulaşmak, Allah'a erişmek, Allah'a yücelmek, Allah ile buluşmak, din yolunda olan insanın en yüce ereği, yani aşk. Aşkı veren de Yüce Allah. Hikmetler Divanında en çok söylenen sözdür aşk. Yüce Allah aşıklara verdi aşkını, şükürler olsun, yanıp tutuştum ben de. İki alem gözlerimde haş haş tanesi, Görünmedi yalnız hakkı sevdim ben de. Candan geçtim yalnız, hakkı cana kattım. Ondan sonra derya olup taştım ben de. Mekansızlığı seyrederek mana açtım. Dünya okpa yüz bin defa boşadım ben de. Aşk, Allah'a ulaşma coşkusu. Aşkın amacı Allah. Amaç sonsuzluk olunca, aşkın kendisi de amaç. Aşk yolunda yok olayım hak, bir ve var. Neylersen aşık öyle, ey Allah! Aşk gelince ne olur? Aşkın kıldı şeyda beni, cümle alem bildi beni. Kaygım sensin, tünü günü, bana sen gereksin sen. Aşk olmayınca ne olur? Aşksızların ne dini var, ne imanı. Allah elçisinin sözleri anlam kaynağı. Nasıl desem, anlayan bilen hani, bilmeyene desem, gönlü katı olur. Aşk, anlatmakla anlaşılır işlerden değil. Aşkın tadından, kokusundan bir şeyler gelmese, ne anlarız aşktan? Aşkı duymak ve yaşamak gerek. Aşıkların bildiğini halk bilemez. Aşıklar nefslerini öldürür ve Allah'ta dirilirler. Aşıklar sonsuzluk sırrı içinde yok olarak sonsuzluğa ulaşırlar. Bunun içinde aşıklar ölmezler. Gerçek aşıklar diridirler, ölmezler. Ruhları da yer altına girmezler. Zahit, abid bu anlamı bilmezler. Gerçek aşıklar halkın Hızırıdırlar. Aşkın kaynağı nedir? Aşk gelince mi birlik bilinci doğar? Birlik bilinci mi aşkı oluşturur? İkisi de olur. Bir gerçek var. Aşk ile birlik bilinci bir arada olur. Nedir birlik bilinci? İnsanoğlunun her zaman ve zeminde kendisini var eden ve yöneten bir varlığın var olduğunu bildiğini biliyoruz. Bazen tek tanrı, bazen çok tanrılar, bazen yıldızlar, bazen ay, bazen güneş. Tanrı anlayışları içinde doğruya en yakın olan tek tanrı inancıdır. Doğruya en yakındır. Çünkü akla, mantığa, bilimlik yaklaşıma en uygun olandır. Birden çok kudret elinde varlık ne olurdu? Karmaşadan başka ne ortaya çıkardı? Bakınız varlığın sonsuz düzenine. İşte tek tanrı inancının kaynağı. Tek tanrı inancı doğruya en yakındır diyorum. Doğru olan ise tekin, yani sonsuzluğun, yani birin tanrı olduğu anlayışıdır. Sonsuz olandır Allah. Allah'tan başka varlık olsa Allah sınırlanmış olur. Her şey Allah'tandır. Gerçek var olan sadece Allah'tır. Allah'tan başka var dediklerimizin varlığı mecazidir, izafidir, görecelidir. Gölgenin varlığı gibi. İşte aşk. Mecazi olan ama mutlaktan gelen insanın mutlaka geri dönmek coşkusunun adı. Fenafillah dedikleri Allah'ta yok olma ve Allah ile sonsuzluğa ulaşma halidir. Sonsuz güzellik, sonsuz iyilik, sonsuz hoşluk, sonsuz hoşnutluk, sonsuz dinginlik, sonsuz mutluluk, sonsuz boyuta sonsuzluk. Bakınız bu coşkuyla Ahmet Yesevi'nin dediğine. Baştan geçtim, candan geçtim, hem imandan. Bir ve varım cemalini görür müyüm? Peki bu dörtlük ile ne diyor ki? Gerçek dertliye benim ilaç, benim derman. Hem aşığım hem aşık olunan, benim canan. Rahmet eyledim, adım Rahman, zatım Süphan. Bir nazarda içlerini safalı kıldım. Aşık kim? Kim maşuk? kim kime aşık olmuş, kim Enel Hak demiş, kim Süphani, Süpham benim. Bu iş ince iş, düz mantığı aşan iş, işte hikmet. Canı gördüm cananda, aşkı gördüm meydanda, aşıkların meydanı cümle bostan içinde. Eri gördüm erleştim, istediğimi sordum, her şey sendedir dedi, kaldım hayret içinde. Miskin Hoca Ahmet'i canı, hem gevherdir hem kaynak, cümle anın mekanı, o mekansızlık içinde. Ayık olalım ve anlayalım ki biz panteizmden söz etmiyoruz. Hatta dediğimiz vahdeti vücut da değil. Hallacı Mansur'un dediğini biz demiyoruz. Ama Mansur'un dediği doğruydu onun için. İşte hikmetler. Mansur der Enel Hak, erenler işi doğru. Mollalar der yanlıştır, gönlüne kötü alıp. Söyleme Enel Hakk'ı, kafir oldun Mansur deyip. Kur'an işte budur deyip öldürdüler taş atıp. Bilmediler mollalar Enel Hakk'ın manasın. Zahir ehline hal ilmini hak görmedi münasip. Mansur aşk şehididir. Şeyh Mansur öz başını darda gördü. Nur gönderdi, hak cemalini orada gördü. Mansur'a sırlar açıldı. Mansur sırları açıkladı dara, güle oynaya gitti. Vücudunu kesip biçtiler, sema ile raks ile cevap verdi. Kendisine eziyet yaptıklarını sananlara dualar etti. Herkes için iyilik istedi. Mansur darda aşk yaşadı, kanı ile abdest alıp aşk namazı kıldı. Diyorum ki aşk ince iştir. İşin doğrusunu Allah bilir. Sonsuzluğu ancak sonsuzluk anlar. İşte hikmet. Evvel hu, ahir hu deyip sarsıl. Hak cemalini göstermese ne olurum? Zahir hu, batın hu deyip yola gir. Hak cemalini göstermese ne olurum? Diyorum ki her şey odur. Evvel de, ahir de, görünen de, görünmeyen de diyordu Ahmet Yesevi. İhlas, içtenlik, riyasızlık. Hikmet. Önce ihlas gerek, ey talip aşıksan. Candan geçip, sıkıntılar çekip, sadıksan. Ondan sonra huzuruna layıksan. Layık olmadan Allah'ını göremezsin. Böyle diyor Ahmet Yesevi. Aşıklığın ilk belirtisidir ihlas. İhlas, yani din adına yaptığın her işi Allah için yapmak. Din adına yaptığın her işi severek, sevinerek yapmak. Yaptıklarının karşılığında insanlardan hiçbir şey beklememek. Dahası dindarlığından ötürü insanların beğenisinden korkmak. İhlasın karşılığı riya, yani gösteriş. İyi desinler, dindar desinler diye halka din adına yaptıklarını göstermek. Riya, insan için en büyük tehlike kaynağı. İnsanların kendisini dindar bilmesinden hoşlanan, namazından, orucundan, tesbihinden, zikrinden, kılığından, kıyafetinden, halinden, tavırlarından dindarlık akıtan din gösterişçileri gerçek dindarlığa ne kadar uzaktırlar. Bakınız Hikmetler Divanı'nda bunlar nasıl anlatılıyor. İşte gösterişçi dervişler. Candan geçip hu hu demenin hepsi yalan. Bu arsızdan sormayın yolu. Yolda kalan. Pir hizmetini yaparız biz dervişiz derler. Haram mekruh ayırmaz torba doldurup yerler. Gözlerinde yaş yok zikir halkasına girerler. Görünüşleri derviştir, hesap gününden korkmazlar. Kötü işler işlerler, haramlardan ürkmezler. Gösteriş tesbiyelerinde gözyaşı dökmezler. Dervişim der halka içinde, gösteriş içinde. Riyaklar yürür orada burada. Allah için işler yapan gerçek derviş nerede? Gerçek dervişlerin yeri ıssız yerlerdir. Kul Hoca Ahmet kulum diye söz deme. Gösterişle yapıyorsan yaptıkların boş. Şeriatta, tarikatta kazancın yok. Ahirette yalancılar ortaya çıkar. Aşık olanda gösteriş olmaz. Gösterişçiden aşık olmaz. Amaç neyse ona ulaşılır. Haktan yararlanmaksa amaç, amaca ulaşılır. Haktan yoksun kalınır. Amaç hak ise ona ulaşılır. Hakka aşık sadıklar tenhada olur. Tan vaktinde hak önünde izzet görür. Cennete girer, Allah'a görür rahat içinde. Gizlidirler, halka niye gösteriş yapsınlar? Bir de gösterişçi yalancı şeyhler var. Yalan yanlış bir şeyler öğrenir. Kendilerini halka şeyh diye satar ve bunu bir geçim yolu haline getirirler. Bazen de seçim yolu yaparlar. En tehlikelisi bunlardır. Gösterişçi derviş kendisini yakar. Gösterişçi şeyh ise kendisiyle birlikte başkalarını da. Gösterişçinin sözünün etkisi yoktur. Boşuna insanlara vakit kaybettirir. İşte hikmet. Zalimlerden şikayet etme, sen zalimsin. Gösterişçisin, sözlerinin yok etkisi. Dünya malını yığarsın, doymaz gözün. Böylelerinin yeridir siccin cehennemi. İşte sahte şeyhlerin belirtileri. Ahir zaman şeyhleri süslerler dışlarını. İçtenlikten uzaklar, bozuktur içerileri. Keramet diye satarlar gaflet düşlerini. Gösterişli halka kendilerini satarlar. Ve işte bir başka halleri. Çekiştirme ağı kurdun, halkı yoldan azdırdın. Şeyhlik iddia ettin, gösteriş alıp sattın. Şeytanla işler yaptın, birlikte devran sürdün. Sana ne diye Allah yüzünü göstersin? İşte halk için en büyük tehlike. Hakka rakip olanlar, Allah yerine şeyhe tapma, sapmasına karşı uyanık olunmalı. İnsanlara kendisini şeyh diye tanıtıp, kendilerine hizmet ettirenler, halkın dünyasını da, ukbasını da bozarlar. Bunun adı şirktir. Allah'a eş koşmaktır. Tasavvuf yolunun en tehlikeli sapma noktalarından birisidir. Ayaklar burada kayabilir. Sonu uçurumdur. Allah'a aşk ile ulaşmak isteyip, yol gösterici arayanlar, gerçekle yalancıyı iyi ayırmalıdırlar. Bakınız ne diyor hikmet. Şeyhim deyip iddiacı hakka rakip. Benlik eyler süphanına olmaz yakın. Uykusuz kalan dersizlere tabip olan. Bu dünyayı inançlılara zindan eyler. Ve işte böylelerine en şiddetli uyarı. Oruç tutup halka gösteriş yapanlar, namaz kılıp tesbih ele alanlar, şeyhim deyip başka bina kuranlar, son nefeste imanlarını da yitirirler. Yani gösterişçinin hayatı insanlara gösteriş yapmakla geçen şeyhlerin son nefeslerinde imanlarını da ellerinden gideceğini söylüyor Hoca Ahmet Yesevi. Şeyhim deyip başka bina kuranlara karşı uyanık olunmalıdır. Şeyh tasavvuftaki anlamıyla maneviyat yollarından geçmiş, yolculuğunu tamamlamış, geri dönmüş ve tasavvuf yolcularına yol göstericiliği yapan insan demektir. Pir, mürşit, şeyh eş anlamlı sözlerdir. Tasavvuf yolunda bir yol gösterici gereklidir. Çünkü yolun incelikleri vardır, tehlikeleri vardır, ayakların kaydığı yerler vardır. Yol gösterici bütün bu konularda yolcuyu, yani dervişi uyaracaktır. Ancak kimi yol gösterici geçinenlerin kendileri de tehlike olabilirler. Geçimini şeyhlikten sağlayanlar tehlikelidirler. Yolculardan yararlananlar, onlarla dünyalığını düzeltenler tehlikelidirler. Yolcuları sömürmek tehlikelidir. Yolcuları, yani dervişleri, ticaret ve siyaset amacıyla kullananlar tehlikelidir. Yani şeyhim deyip başka bina kuranlar tehlikelidir. Merdiven üzerinde oturmak için değil, yükselmek içindir sözüne dikkat edilmelidir. Tasavvuf yolculuğunda yollar çeşit çeşittir. İnsanların yapısına ve seçimine göre yollar çeşitlenmiştir. Tasavvuf yollarına tarikat denir. Yol demektir. Tarikat vardır, olacaktır. Ama tarikat amaç değil, araçtır. Amaç durumuna getirilmesi tehlikedir. Tarikat altında teşkilatlanmak, teşkilatı ticarette ve siyasette kullanmak, tasavvuf yolunda önemli ve sık sık görülen bir sapmadır. Böyle olunca artık şeyh ve çevresi yol gösteren olmaktan çıkar, yol kesen olurlar. Tarikat adı altında başlayıp teşkilatlananlar halkın dünyasını da ahiretini de zindan haline getirirler. Sömürme kurumlarının en korkutucusu din ve tasavvufu kullanarak kurulanlardır. Böyle oluşumlara karşı insanları uyarmak aklı başında herkesin görevi olmalıdır. Bakınız Fakrname'de Ahmet Yesevi böyle şeyhler için ne söylüyor? Şeyh eğer bir şey alırsa bu hak edenlere vermek için olur. Eğer alıp kendileri yerlerse murdar et yemiş gibi olurlar. Eğer giyecek olurlarsa o giyecek eskinceye kadar namaz ve oruçlarını Allah yok sayar. Eğer alıp yerlerse türlü azaba uğrarlar. Böyle şeyhlere inananlar kafir olurlar. Böyle şeyhler lanetlidir. Onların fitnesi deccaldan da kötüdür. Şeriatta, tarikatta, hakikatte ve marifette bunlar dinsizdirler. Bilmiyorum. Bundan daha açık ve daha ağır nasıl söylenebilirdi? Keramete veya benzeri durumlara kanarak böyle şeyhlere bağlananların uyanmalarını dileyelim. Keramet nedir? Hint mistiklerinde, cincilerde çok daha ilerileri yok mu? Gerçek yol gösterici, dinin dış ve iç bilgilerinden bilgin ve uygulayıcı olmalıdır. Yolculuğunu tamamlamış olmalıdır. Kendisine başvurularda hiçbir şekilde yararlanmaya kalkışmayan olgun kişi olmalıdır. Yol soyu bilinen olmalıdır. İnsanları örgütleyip yararlanmak, ticarette ve siyasette kullanmaya kalkmak isteyenlerden olmamalıdır. Yani olgun yol gösterici olmalıdır. Yani ihlassız riyacıdan, göstericiden ne derviş olur, ne mürşid, ne de iyi Müslüman. Melamet. Allah aşkıyla Allah'a ulaşmak için yola çıkanların en büyük korkusu hedefi şaşırmaktır. Hedefi şaşırmak çok kolaydır. Çünkü nefs her an uyanıktır. Yola girenlerin halkın övgüsüne, ilgisine kapılıp haktan uzaklaşmaları tehlikesi vardır. İşte melamet anlayışının kaynağı. Melamet, kendini aşağı görme ve halkın aşağılamasını istemek diye anlatılabilir. Kendini beğenmemeli ve halkın da beğenmemesini sağlamalı ki büyüklenme ve gösteriş tuzaklarına düşüp hak yolundan uzağa düşülmesin. Ey derviş! İbadet edersin büyüklenme ve gösterişle. Can ve gönlün dünyalıkta, sözlerinde ahile vah. Can verirken olacaksın iman nurundan ayrı. Dışın dervişe benzer ama asla Müslüman değilsin. İyi anlayalım ki melamet hem kendine ve hem de başkalarına karşı olur. İbadetiyle, dindarlığıyla kendi kendine böbürlenmek ve kendini beğenmek de bir başka tehlikedir. Bakınız ne söylüyor kendine Hoca Ahmet. Kul Hoca Ahmet, senin kötülerin en kötüsü. Herkes buğday oldu, sen samansın saman. Yoldan sapan günahlıların en cahilisin sen. Gelin toplanın zikreden kullar, zikredeyim sizinle. Yine bir hikmet, saçım sakalım güzel ağardı, gönlüm kara. Mahşer günü rahmetmezsen halim yaman. Sen bilirsin amelimi, amelim yok günahım çok. Cümle melek yanlışlarımı biliyor dostlar. Ahmet Yesevi 126 Hicri yıl yaşadı. 125. yaşı için diyor ki, erenlerden feyiz ve fetih alamadım. 125'e girdim bilemedim. Hak Teala ibadetlerini yapamadım. İşitip okuyup yere girdi kul Hoca Ahmet. Nefs, insan içindeki şeytanı, yani yoldan azdıranıdır. Nefsin besin kaynaklarından biri de kendini beğenmek ve başkalarının övgüsünü sevmektir. Nefsi kurmanın yolu ise melamet, işte hikmet. Gerçek gönülde namaz kıl Allah bilsin. Halk içinde kötü görün, alem gülsün. Toprak gibi hor görür ki nefsin ölsün. Yardım etsen nefsimi yenip ağlasam ben. Melamet zor iş. Ancak aşk ile dayanılır. Aşıklar için melametin korkulacak yanı yok. Aşıklar melametten kaçmazlar. Bilmezlere gizliler açmazlar. Anlamaza inci cevher saçmazlar. Kur'an'da İslam içtenlikli kulluktur. İhlas İslam dininin aslıdır. İhlası olmayan din İslam değildir. İşte Zümer suresi 3. ayet. Gözünü aç. Halis din Allah'ındır. Nisa suresi 145-146. Kuşku yok. Münafıklar cehennem ateşinin en aşağısındadırlar. Onlara bir yardım edici bulamazsın. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'a sarılanlar ve Allah için içtenlikli olanlardan başka, onlar inançlıların yanındadırlar. Allah inançlılara büyük bir karşılık verecektir. Araf suresi 29. ayet. Ona, dinde ancak kendisine içtenlikli inançlılar olarak kulluk edin. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Hicri suresi 40 ve 41. ayetler. Ancak içlerinden içtenlikli kullarım başka. Allah buyurdu, işte bana ulaşan dosdoğru yol. Evet, Allah'a ulaşan dosdoğru yolun temeli içtenlikli olmaktır. Yani ihlas, yani işlerine, ibadetleri ve gösteriş ve büyüklenme bulaştırmamak. Zümer suresi 2. ayet. Biz kitabı sana hak olarak indirdik. O halde sadece Allah için ibadet yaparak dininde içtenlikli ol. Ayetin hükmü çok açıktır. Kur'an, inançlılardan ibadetleri sadece Allah için yapmalarını, başka yollara sapmaktan kaçınmalarını istiyor. Zümer suresi 14. ayet. De ki, ben dinimi gösterişten arındırarak yalnız Allah'a kulluk ederim. Birinci ayrımın sonu sayfa 34.